Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün meclisteki iki konuşmanın eşliğinde ağırlıklı olarak Meral Akşener'in ama onun yanında hakikaten son derece sağlam bir konuşmayla Seray Kadıgil'de hatırlatarak Türkiye'de siyasette değişen dengeleri konuştuk. Meral Akşener'in koyduğu yeni kereste kriteri üzerinden biraz gittik. Siyasette açığa çıkan o görünüm, bundan sonrası nasıl gider, biraz onun üzerinde konuştuk ve o yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Yayını paylaşacak Periskop izleyicileri hemen şu yayını paylaş tuşunun yakınından. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan dostları davet edeceğim ve diyeceğim ki gelin konuşmaya başladık. Gazetelerde ne var? Bir siyasal İslamcının en güzel yönü, tek güzel yönü. Güzel bir yönü yok aslında, boşver salla da. Sizi asla yanıltmamasıdır. Hatırlıyor musunuz? Salı günü burada Levent Gültekin konusunda, onun İstanbul'da Bakırköy Meydanı'nda Halk TV'de programa giderken uğradığı 25 alçağın tek başlarına it gibi tırsan ama bir araya geldikleri zaman pek büyük kahramanlıklar taslayan alçağın saldırıya uğramasının ardından o gün Hürriyet Gazetesi'nde bir şey olmamasını eleştirdim ve dedim ki herkesi bir kenara bırakın. Ahmet Hakan'ın bu utanmazlığı yapmaması gerekiyor. Çünkü o aynı şekilde saldırıya uğradığı zaman herkes karşısında durmuştu. Bırakın hepsini, meslektaş dayanışması adına iki cümle yazması lazımdı. Ama yarın yazmayacak, perşembe günü yazacak. Çünkü yarın yazısı yok demiştim, hatırlıyor musunuz? Ya, sizi asla yanıltmaz bir siyasal İslamcı yazmış. Yazmış, öyle tuhaf yazmış ki. Bununla ilgili başka konuşacağım bir konu daha var. Dün sosyal medyadan izleyenler gördü. İsmi falan anmayacağım. Gerçekten, çünkü istedikleri o, biliyorum onu yapmaya çalışıyorlar. Sokakta insanlara mikrofon uzatan bir grup var. Pek çok grup var da bunlardan bir tanesi. Hani eski güvenlikçi çocukları döverken görüntüleri falan paylaşılmış. Şimdi sokakta insanlara böyle sorular soruyor. Onların cevabını alıyor. Ha, dinlediniz mi? Tango hareketleri eşliğinde kahvaltı masası toplamak zevkli hale geldi. Gül Hanım söylemiş. Ya çok güzel değil mi? Astor Piazzolla'yı andık ilk yayının sonunda. Bugün 100. doğum yıl dönümü. Herkes de aynı şeyi dinlemiş aslında. O Ruslardan gelen müthiş paylaşım ama Piazzolla'nın hangi eserini dinlerseniz dinleyin aynı zevki alacaksınız. Tango seviyorsanız eğer, ben çok severim. İşte onun için diyorum, yani Carlos Gardel bu adamı 12 yaşında keşfetmiş ve yanına almış. Müthiş çalıyor bandoneonu diye. Zaten daha sonra pek çok film müziği yapmış, pek çok bestesi var, eser bestelemiş. Muhteşem bir adam. Arjantin'in yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi. Bir kez daha doğum gününü kutlayalım. Bunu söylemiştik. Ahmet Hakan bugün yazmış. Ama bir de sosyal medyadan şöyle bir durum oldu, saldırı. Bir grup, hakikaten ismini söylemeye gerek yok. Sokakta insanlara mikrofon uzatan bir grup. Bakın, özellikle dinlesinler diye söylüyorum bunu. Ama burada hiçbir şeyi saklamadan, eğmeden, bükmeden paylaşacağım ben sizinle. Hiç. Ondan sonra da kendilerini buradan açıkça söylüyorum. Ha, isimlerini de söyleyeyim. Sen ne dersin grubu? Çünkü engelleyeceğim. Yani yaptıklarından dolayı engelleyeceğim. Yapmaya çalıştıkları promosyon kampanyasına eyvallah dememek için engelleyeceğim. Çünkü size 5,5 sene önce bir söz verdim. Hatırlıyorsunuz. Bu yayının ilk izleyicileri çok iyi bilecek. Dedim ki ben derimin kalınlaşmasına müsaade etmeyeceğim. Burada hiç kimsenin ne bu yayını, ne bu yayının izleyicilerini, ne de bu yayının hazırlayıcısı olarak beni haksız yere eleştirmesine müsaade etmem. Hiçbir şekilde etmeyeceğim. Türkiye'de medyada çok vardır bu yapış yapış yavşaklık ama burada olmayacak. Hatırlıyor musunuz? Sen ne dersin grubu? Tam da yaptıklarıyla söyleyeyim size. Sokakta insanlara mikrofon uzatan, ne TV bilmiyorum, Hamdi Bey yazmış, ilave TV mi olabilir muhtemelen, yani belki de öyledir. Ama benim için o değil önemli olan. Şimdi dün sosyal medya üzerinden beni de etiketleyerek Twitter üzerinden bir paylaşım yapmışlar. Paylaşımlarında demişler ki, bakın. Kusura bakmayın Ünsal Bey. Pardon, öncesinden başlayalım. Biz ve lütfen üsluba bakın. Ha, evet, sen ne dersin? Bursa'da çalışan bir grup. Hayır Şen, çünkü onlar adına Suat Oktay Şen Ocak bana bir mesaj attı. Onu da paylaşacağım burada. Çünkü özürle bunun ne kadar tutmadığını göstereceğim size. Biz ve bizim gibi röportaj yapan kanalları kötüle. Bir gazeteci 25 kişinin saldırısına uğrasın. Bir kere geçmiş olsun dileğini kendi videonda iletme. Ondan sonra beraber olalım, birlik olalım diye çağrı yap ve herkesten ücretli destek iste. Buradaki üslup ne? Sen değil mi? Biz tanışmıyoruz. Beraber bot falan da bağlamadık askerde. Öyle bir durumumuz olmadı. İnsanlar en azından asgari nezaket, ki iyi bir şeydir, kullanmanızı tavsiye ederim. Hiç olmazsa tanışmadığı insanlara siz diye hitap etmekte fayda vardır. Geçtim ama bu önemli değil. Devamı var tweet'in. Kusura bakmayın Ünsal Bey. Kafa çok karışık. Başta sen, sonra Ünsal Bey. Ama siz kendi konfor alanınızda Türkiye'deki aydın kesime ve ünlü kişilere gazetecilik yapmaya devam edin. Böyle bayağı birlik olunabiliyor. Bayağı böyle yazılmaz. Rahatsız edebilir ama bayağı şeklinde yazılır. Bayağı diye okunmaz ama bayağı diye okunur. Türkçede de hata var. Bu değil sorun. Şimdi ben de bunun altına, yani hiçbir şekilde bunlara eyvallah demeyeceğimi, demediğimi biliyorsunuz. Salı günü sabah yaptığımız yayının linkini gazete bölümünde biliyorsunuz paylaştım ve dedim ki linki buraya bırakıyorum ve bu mesajın altına özrünüzü bekliyorum. Bunun üzerine Suat Oktay Şenocak sağ olsun cep telefonunu da yazarak baktım dönüş olmuyor, şöyle bir mesaj attım. Merhaba, benimle ilgili paylaşımınızı gördüm. Hiçbir şey saklı kalmasın kardeşim, bilin burada. Çünkü bak, bunu atıp kaçmak değil marifet. Bunun için söylüyorum. Bu insanların yaptığı gazetecilik falan değil. Bu başka bir şey. Benimle ilgili paylaşımınızı gördüm. Altına bir yanıt ve yayın linki bıraktım. Lütfen izleyin ve nasıl açıktan yalan söylediyseniz aynı şekilde açıktan özür dileyin, bekliyorum. Dün öğleden sonra saat 16.50 bunu yollayış saat. Ünsal Bey merhaba. Sizi yakından izliyor ve aynı frekansta olduğumuzu değiliz. Biz aynı frekansta değiliz. Ülkenin sorunları sıkıntılarıyla cebelleşip benzer kaderi paylaştığımızı vurgulayarak bir meslektaşınız olarak özür diliyoruz. Tekim ama beraber özür diliyoruz. Açıkça söylememiz gerekirse sizin sabah yaptığınız programı izliyor, gazeteleri yorumladığınız yayını ise pek izlemiyoruz. Böyle bir mecburiyetiniz yok zaten. Ama birine bok atıyorsanız onun yaptığının tamamını görmek zorundasınız. Yanılıyor olabiliriz ama sabah ilk yaptığınız yayın daha etkili olduğunu düşündüğümüzden böyle bir derdi var. İlk yayın önemli. Onu da söylediyse söyledi. Söylemediyse pıt salla. Levent Gültekin'e yapılan saldırıya sabah değinmediğiniz için gazeteleri yorumladığınız yayında da söz etmiş olma ihtimaliniz yoktur diye bir ön yargıyla bu paylaşımı yaptık. Yanıldığımız için üzgün değiliz. Eğer hiç değinmeseydiniz o konuya daha çok üzüleceğimizi bilmenizi isteriz. Ne anlatıyorsun abi sen? Ne anlatıyorsun? Bir söylesene bana. Sizin de her yayında dediğiniz gibi ortak paydamız ülkemiz Türkiye ve sizin gibi Ruşen gibi Levent gibi bizim gibi insanlar ne yazık ki azınlıkta. Kim olduğunu bilmiyorum, herhalde tanıyordur Suat Oktay Şen Ocak Ruşen dediğine Levent dediğine göre mesela Ruşen'i tanıyordur. Sormadım, bugün arayıp soracağım sen tanıyor musun bu insanı diye. Hele iktidarın kalesi konumundaki bir şehir olan Bursa'dan yayın yapmanın zorluğu anlatılır gibi değil. Kimsenin böyle bir telaşı olduğunu zannetmiyorum. 5,5 senedir her seferinde şu yayında diyorum. Buna ben kaşındım kardeşim. Kimse yanıyoruz bitiyoruz çık yayın yap falan demedi bana. O yüzden de bir kez olsun ağlamadım. Gazetecilik yapacaksanız ağlamayacaksınız. Burası şöyle kötü, yapma. Yapma kardeşim, böyle bir mecburiyetin var mı? İçinizden çıkıp bu insanları Suat Oktay Şen Ocağı gidip şunu diyen oldu mu? Lütfen dediyseniz bileyim yani, ben de haksızlık yapmayayım. Lütfen Suat Oktay Şen Ocak, siz ve arkadaşlarınız Bursa'da iktidarın kalesi olan bir yerde gazetecilik yapın. Dediniz mi böyle bir şey? Zannetmiyorum. Biz malum sistem içinde refüze edilmiş gazeteciler seslerini duyurmaya, vatandaşa içini dökme fırsat tanıyan platformlara yaşatılan baskı ve kısıtlamaları eminim siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Yok, öküzüm ben, hiç tahmin edemiyorum. Bu yayını da zaten keyfimden yapıyorum ben. Vallahi hiç umurumda değil benim. Öyle rahat batıyor bana. Normalde ben yayını kapattıktan sonra buradan özel uçağımla İsviçre'deki çiftliğime gidiyorum. Arkadaşlarım sağ olsun işte Celal Havaalanı'ndan alıyor beni. Beraber yani akşamüstü orada takılıyoruz, sonra dağılıyoruz evlere. Hiçbir fikrim yok. O nedenle size verdiğimiz tepkiyi bu çerçevede değerlendirmenizi rica eder. Bir kez özür dileyerek saygılar sunarız. Daha düşmüş galiba, orada önemli değil. Bakın, özür metnini duydunuz değil mi? Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Bu kadar değil. Ben dedim ki çünkü teşekkür ederim ama özrü buradan değil, paylaşımı yaptığınız mecradan dileyin lütfen. Saat 5.56'da öğleden sonra. Bunun üzerine işte SND ekibi adına Suat Oktay Şen Ocak cep telefonu da yazmış sağ olsun. Elbette oradan da yazıyorum hemen ama önce buradan yazmak istedim, selamlar. Ek yaptım bunun üzerine. Bu arada ben hiç kimseden ücretli destek istemedim. Buna siz şahitsiniz en fazla. Herkes burada elini taşın altına koyarak söylemek zorunda. Ben kimseden böyle bir şey istemedim. Bu yayını yaparken böyle bir şey beklemedim. Ve bunu açıkça size de söyledim. Yayını desteklemek üzere, bu yayına destek vermek üzere insanlar gelip nasıl destekleyebileceklerini sordular. Yoksa bu yayın zaten yükleniyor ve YouTube'da bu yayının bir reklam geliri var. Bunun için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Yani gazetecilik ahlakı içinde. Yoksa ben çok iyi bilirim yani şurada şu bardakla suyu içmek yerine size açık yüreklilikle daha önce de söyledim. Yani herhangi bir markanın kahvesini tüketerek bari yani Ayşe Arman falan yapıyor marka birlikteliği yapıyoruz böyle ücretli satıyorsun. Hayır kardeşim burada yapılan iş gazetecilik. O zaman gazetecilik olacak. Burada reklam olmayacak. Bir şeyin reklamı hariç kitap o olacak ama o da beğendiğimi ve beğenmediğimi birlikte söyleyerek. Buna şahitsiniz herhalde hepiniz değil mi? Bunun üzerine dedim ki ben hiç kimseden ücretli destek istemedim. Yayınlarımın ilk gününden beri parasız olduğunu ve son gününe kadar parasız olacağını her gün söylüyorum. O desteği isteyenler yapıyor sadece. Şöyle o ifade için de özür dileriz. Her yayında sürekli destek olun, destek olun diyorsunuz ya katıl butonunu anımsatarak. O biraz bize garip geldiği için böyle bir eleştiri yaptık. Ben böyle bir şey de demiyorum. Destek olun, destek olun falan demiyorum. Yani yayını izlemediğiniz o kadar belli ki işkembeyi kübradan salladığınız. Ben böyle bir şey demiyorum. Bu yayına destek olmak isterseniz kullanabileceğiniz mecralar diye duyuruyorum onu. Böyle bir zorunluluğu yok hiç kimsenin. Ben destek olun demiyorum dedim bunun üzerine. Bakın cevap. Ya sakın bunu uzattım falan düşünmeyin arkadaşlar. Bu bir örnek sadece. Sonunda söyleyeceğim neden bunu beni rahatsız ettiğini. Elbette her isteyen katkı sağlayabilir de her yayında anımsatmak biraz yadırgadığımız için vurguladık. Dediğim gibi kusura bakmayın biz de sizinle aynı dertleri, aynı tasaları taşıyor, aynı meseleler için dertleniyoruz. Hiç zannetmiyorum. Bilmenizi ister, saygılar sunar, tekrar tekrar özür dileriz. Desteklemek isterseniz diyorum ikisi çok farklı şeyler diye bir ekta yaptım. Bursa'ya geldiğinizde çayımızı kahvemizi içmeye bekleriz, üstte numaramı yazdım deyip bir daha paylaşmış. Teşekkür ediyorum. Bursa'ya geldiğimde sizinle çay çorba içmek istemiyorum. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Bakın bu kadar uzun yazışma. Şimdi size oradaki özür metnini göstereceğim. Bunu da duyacağız. Neden? Sabahları yaptığı ilk yayında konuya değinmediği için daha sonraki gazeteler yayınında da Levent Gültekin'e saldırı olayına değinme ihtimalinin bulunmadığını düşünmek gibi bir ön yargıyla bu paylaşımı yapmıştık. Kendisinden özür diliyoruz. Bu yani. Evet. E peki öbüründe niye öyle nal kadar yazıştık biz? Yani yapmaya çalıştığınız şey gündeme gelmekse, bilmiyorum ya bu da bir yöntem olabilir. Benim ahlaklı bulduğum, dürüstçe bulduğum bir şey değil. Kendim için yapmıyorum bunu. Size de yapmamanızı tavsiye ederim. Hani gazetecilik yapacağınızı söylüyorsanız eğer, bu değil hikaye. Ama size de tavsiye etmem bunu. Doğru bir yöntem değil çünkü. Bir şeyi savunuyorsanız arkasında durun. Mesela biriyle ilgili diyorsanız ki sen ücretli destek istemek için insanların önünde fırfır dönüyorsun onu söylüyorsun çünkü sürekli tekrarlıyorsun falan filan diye arkasında dur. Delikanlı ol demek istemiyorum o başka bir jargon ama arkasında dur durun. Yapamıyorsanız bunların hiçbirini yapmayın. Neden buna bu kadar takıldım? Unutmadan sizin gözünüzün önünde kendilerini engelleyeyim. Hani bilinsin ne olduğu, neden engellediğim bilin. Bu yalan yüzünden engelleniyor. Bakın arkadaşlar, insanlar zannediyor ki, bu yayın başladığından beri tırnak içinde iktidar ve iktidar destekçileri tarafından köstekleniyor. Bu çok büyük bir yanılgı. Bu yayını izleyen insanlar, 80 civarında ülkeden izleniyor bu yayın. Ve yurt içinde, yani yurt dışında yapmadık hiç ama yurt içinde pek çok yerde izleyicilerle bir araya geldim. Belki sizler de katıldınız. Oralarda da hep anlatıyorum. Ben şu kolaycılığa hiç kaçmadım. Ben ne muhteşem bir adamım değil derdim bu değil. Bu çok sıradan. Tam tersine herkes böyle olmak zorunda. Sıradan gazetecilik bunu gerektirir çünkü. Ben şu kolaycılığa hiç kaçmadım. Türkiye'de medya tıkır tıkır yürüyordu. AKP geldi çökertti. Bu çok büyük bir yalan. Medya Türkiye'de her zaman yapış yapıştı. Her zaman güçle çok pis, aşağılık bir ilişkisi vardı. Hep böyle oldu. AKP iktidarının farkı yepyeni bir düzen içinde bunu yorumlaması oldu. Kendi medya kuruluşlarını oluşturdu. Baktı ki bir bok olmuyor onlardan. Kazulet çünkü koyduğun. Kazulet, bayağı bildiğin düz kazulet. Kafa çalışmıyor. Kafa çalışmıyor. Yetenek yok. Gazetecilik konusunda bir eğitim yok. Taş, Telmaş'a. Düşün işte Kanal D'nin Ankara temsilciliğine getirilen adam. Zafer Şahin adını veriyorum ya. Takvim gazetesi Ankara temsilcisi. Televizyonculukta ne yaptığını ben bilmek istiyorum mesela. Kanal D ya boru değil kardeşim. Sev sevme, izle izleme bu değil mevzu. Bir televizyon kuruluşu. Türkiye'nin en köklü televizyon, özel televizyonlarından bir tanesi. Hani Tele 10 oluşturulduktan sonra Star, Kanal 6 falan arkasından gelen televizyonlardan bir tanesi. Ankara temsilciliği yapıyoruz. Bu bakışı gösteriyor zaten. Ama sizin görmediğiniz bir boyutu daha var işin. Ve bunu ısrarla söyleyip hep şuraya bağlıyorum. Diyorum ki yarın bir gün iktidar değişsin. Sizin çok beğendiğiniz, hani kafanızdaki Barcelona'nın ideal 11'i bir iktidar oluşsun. O gün bu yayına daha çok ihtiyaç olacak. Emin olun. Çünkü o kafanızdaki insanlar da bu yayını yok sayıyorlar. Çünkü o insanlar da eleştiriden hoşlanmıyorlar. O yüzden bu yayınlarda hiç kimseye bir güzelleme ya da hiç kimseye bir hakaret olmuyor. Biz siyaset konuşuyoruz ama siyasetin üzerinden konuşuyoruz. Çünkü doğru, insanların farklı yoldan ulaştıkları bir takım temeller gerektirebilir. Ama gerçek ortada. Biz o gerçeğin yanında duracağız. Hakikat dışında bir şeye borcum yok benim. Gazetecinin olmamalı zaten. Eğer varsa iş takipçiliğine giriyor mevzu. Yalak oluyorsunuz. Yavşak oluyorsunuz, kusura bakmayın ama gariban bit yavrusuna harcanmış çok güzel bir kelimedir. 2V ile, hatta 2 tane W ile kullanırsanız yavuşak diye daha da güzeltirler. Ziyan edilmiş bir kelimedir. O yüzden böyle bir şeye asla burada af gösterilmeyecek. Hiçbir zaman. Çünkü bu hem bana hem burada yapmak istediğim şeye hem de sizlere, hepimize saygısızlık. Bunu yaparak kendilerini burada yapılmaya çalışılan şeylerle eşitliyorlar. Ya ilk günden beri neler söylendi bu yayınla ilgili? Düşünün yani çok böyle bayıldığınız, beğendiğiniz, yerlere göklere sığdıramadığınız kuruluşlar bu yayını gördüler mi? Görmediler. Neden? Dünyanın en büyük basın kuruluşları, daha geçen hafta söyledim işte ya, Uluslararası Basın Ajansı, bak IPI, Türkiye'de dijital yayıncılık üzerine bir çalışma yapıyor. Ben söyleyeyim ya kardeşim, bak boru değil. Bu, biz buraya başladığımız zaman Ruşen ve ben, buralar dutluk bile değildi. Ciddi söylüyorum. Bayağı kaya kıraç araziydi. Dutluk bile değildi. Yani ilk dutu Ruşen dikti. Ben altında oturup sallayarak dutundan yedim. Ama insanlar, bir insan evladı sormaz mesela. Ne yapıyorsun? Sadece ben değil ki. Bunu bir dertleşme, kısa bir dertleşme olarak görün. Ne olur özelimi anlatmak değil burada derdim. Lütfen doğru anlayın. Yayının saatinden çalmak da değil. Ama burnunun dibindeki insanların görmediği bir iş yapıyoruz burada. Ve bunu hiç kimsenin küçümsemesine müsaade etmedim, etmem. Bunu böyle bilsin herkes. Hani aktivist, onun yaptığı gazetecilik mi, öfkesi var mı? Lan benim öfkem değil bu. Bu toplumun olması gereken öfkesi burada yansıtılan. Çünkü gazetecinin aynı zamanda görevi toplum ne düşünüyorsa aracı olarak, medya, tam medium ortadaki olarak onu aktarmaktır. Eğmeden bükmeden. Onu yapmaya çalışıyorum ben. Beceriyorum, becermiyorum. Sabaha kadar tartışırım. Haklı da olabilirsiniz. Yapamadığın yer şurası diyebilirsiniz. Dinlerim de bunu. Ama çabayı görmezden gelmesine hiç kimsenin müsaade etmedim. Bu saatten sonra da müsaade etmem. Ben bu adamlarla aynı noktada değilim. Ve bundan sonra da aynı noktada olmayacağım. İnsanlara mikrofon uzatıp onlardan aldığın görüş sosyal medyada çok yayılıyor diye sen kendini gazeteci falan sayamazsın. Gazeteciysen önce şu yaptığını yapmayacaksın. Yapmamaya çalışacaksın. Ondan sonra oturur tartışırız. Sen ne dersin adı? Vallahi ben güle güle diyorum. En fazla bu kadar. Bu saatten sonra da hiçbir şey olmaz başka bir şeycik. Tekrar çok özür diliyorum hepinizden. Kusura bakmayın. Özeli anlatmak değildi ama derdim. Yani bunun konuşulması lazım. Çünkü zaman zaman şuraya geliyor artık. Gerçekten geliyor. Ve bunların çoğu, inanın, sizin hani diyor yani illa dostun gülü yaralar beni diye. Yani dostun gülü değil ama dost demek çok zor çünkü. Ama evet, yani baktığınız zaman tam karşısında durduğunuz insanlardan daha çok yaralıyor. O yüzden bilin istedim diyorum. Hadi bakalım. Yok üzülmek falan yok. Sevgili Burçak, olur mu öyle? Neyine üzüleyim ya? Buna üzülür mü? İnsanlar ne dertler yaşıyorlar. Yani derdini selamlıyorum denir bunun için. Hayatta öyle bir derdim olmaz. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Önce şuradan hemen size göstereyim. Hani bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz. Atar taklasını. Mutlaka atar diyorum ya. Mesela burada yayında konuşmadığımız bir bölüm yazılmış. Önce en uzun nal kadar Ahmet Hakan'da. Cihangir İslam'ın Saadet Partisi'nden istifa eden milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması ve bir soruyla girmiş. Demiş ki sosyal medyadan 2013 yılında bir paylaşım yaptı. CHP'nin yegane eseri Anıtkabir savaş döneminde ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon liraya mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti. Bir kere hiç eğip bükmeden şunu söyleyelim. Cihangir İslam halt etmiş. Daha ötesi yok. Halt etmiş. Çünkü orada yapılan o anıtın farklı bir değeri var. Nedir o değer biliyor musunuz? İlk halde Anıtkabir'in böyle değildir ayrıca. Onun üzerinde çok daha büyük bir parçası daha vardır. Yokluktan yapılamamıştır. Ama o aynı zamanda durduğu müddetçe bu ülkenin insanlarının devrimlere inancını simgeler. O yüzden o kadar heybetlidir. Döneminin mimari koşullarından etkilenir. Doğru. Cihangir İslam halt etmiş. Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Ama buradan ekmek yemeye çalışan Ahmet Hakan da fena halt etmemiş aslında. Bakın devam ediyor. Anlatıyor işte. Şöyle mesajlar vermiş, böyle mesajlar vermiş. Bak şimdi. Ben insanların değişebileceğine, dönüşebileceğine inananlardanım. Normal yani. Pirin, üstadın seni oraya oturtan adam fırfır. Öyle anlatılıyor yani. 40 yıl aynı şeyleri papağan gibi tekrar edenlerden haz etmem. Tartıştıkça, yaşadıkça, okudukça, öğrendikçe falan filan değişime inanırım diyor. Boş yaşamlar, boş tartışmalar, boş öğrenmeler olmasın. Ancak fakat lakin değişim konusunda asla taviz vermediğim ve vermeyeceğim bir şartım var. Ahmet Hakan'ın bir şartı var. Komşular yetişin. Şartı var. Şart ne demek? Değişmeyecek demek. Öyle bir şey mümkün değil. Gül yüzlüm. Fırfır dönüyorsun. Senden çok güzel vantilatör olur normalde. Değişimin ve dönüşümün gerekçeleri ortaya konacak. Ben eskiden şu nedenle böyle düşünüyordum, artık şu nedenle şöyle düşünüyorum şeklinde samimi bir hesaplaşma içine girecek. Bak şair burada tam olarak mandanın göle yaptığı şekilde flops diye bırakıyor. Bunu yapmadan gerçekleşen her değişim ve dönüşüm kusura bakılmasın ama fırıldaklıktır. Ne? Fırıldaklık mı? Hacı bunu demeyeydin iyiydi, bu çok kişiye gider. Mesela 5 sene önce Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz. Bu nedenle o. Hadi anlatsana. Sen Sayın Devlet Bahçeli'ye fırıldak mı dedin şimdi? Onu bırak. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi. Hocası. Bak bu kulaklar şahit. Bu gözler gördü. Yanındaydı bunu söylerken. Hoca iyi, hoca iyi, talebeler kötü diyen insana sen ondan ayrılıp milli görüş gömleğini neden çıkarttığını hiç anlatmayan insana mesela Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmaktan neden vazgeçtiğini hiç anlatmayan insana fırıldak mı dedin sen ya? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya oğlum kolluk kuvveti var adamın. Sen ne söylediğini biliyor musun? Şuursuz. Adam eğer Erdoğan'dan hesap sormazsam namerdim dedi. Bu kimlere gidecek şimdi hacı? Düşünmedin değil mi? Yani sen atar taklayı tamamlarım diye düşünüyordun. Hani zorunlu hareketleri. Yaparım. Üçlü salto, dörtlü dönüş, bir dönüş bilmem pirueti üstüne. Tamam biter kapatırız buz mevzunu. Öyle olmuyor ki hafız. Bunları bırakıyorsun işte ortaya. Hesapta sen burada Cihangir İslam'a çakacağım diyorsun. Aa bak Hasan'ın hatırlattı. Numan kurtulmuş. Harun gibi geldiler, Karun gibi gidiyorlar diyen insan. Oo! Nasıl olacak şimdi bu fırfır hikayesi? Bak senin pirin var ya üstadın. Hani daha devam eden sayfalarda ücretli tanıtım falan yapıyor. Dardanel üzerinden falan yapıyor. O bile böyle büyük şey yapmamıştı, bırakmamıştı yani. Hiçbir zaman, bak hiçbir zaman bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz. Asla. Akım derken yani hafif böyle kirli beyaza da dönebilir. Yapabilir. Burada Şekil Ağa'da görüldüğü gibi. Fırıldak demiş. Biz bunların hiçbirini görmedik. Mesela Tuğrul Türkeş var. Bak ot silahlar o tırlarda vallahi de billahi de dallahi de Türkmenlere gitmiyordu diyen adam başbakan yardımcısı oldu. Sen Tuğrul Türkeş'e fırıldak mı diyorsun? Saygısız. Hiçbiri bunların çıkıp şundan bunu yaptık demedi. Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi. Gerçekten asla yanıltmaz bu konuda. Dön. Dön, dön, dön. Bağla fırılda. Bak, burada 3 gündür konuşuyoruz. Hatta bugün 4. gün. Bu Mısır hikayesi iktidarın yumuşak karnı olacak diye. Dün Ömer Çelik'in Mısır'la ilgili söylediklerini duydunuz mu? Duyamazsınız, hiçbir şey söyleyemedi. Falan yaptı. Söyleyemez ki bir şey. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceğim? Bir anlat bana. Darbeci Sisi, Sisi bir katildir dedin sen. Doğru mu? Nasıl el sıkacak şimdi Melih Çavuşoğlu? Bir katille el mi sıkışıyorsun sen? Yani şunu söyleyemezsin ki burada sadece ya petrol arama sahaları ile ilgili kara sularını tanıdı. Böyle bir şey diyemezsin ki. Diplomatik ilişkinin neden kurulmadığı burada tartışma konusu. Bir darbeciyle ilişki kurmak. Aynı tez 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kullanıldı çünkü. Darbecilerle, darbe meraklılarıyla hiçbir ilişki kurulamaz diye burada yayında konuştuk. Hatırlamıyor musunuz? Hangi siyasi görüşten olursanız olun, darbe meraklısı olamaz, kimse aklından geçiremez diye burada konuştuk. Nasıl yapacaksın şimdi? Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz size. Bu konuda. Hiç mümkün değil. Böyle gider. Arada taklaları yakalayamayabilirsiniz. O çok doğal. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti Barzanilere teşvik Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şaşırdınız değil mi? Normalde Barzanileri Arjantin hükümeti desteklerdi. Emekli elçiler Kürdistan hayali kuranlar Papa ziyaretini fırsat bildi diye konuştular. Emekli Büyükelçi Onur Öymen konuşmuş. CHP'nin eski genel başkan yardımcısı topraklarımızda gözü olana göz yumulamaz. Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler gözden geçirilmedi demiş. Uluç Özülker ise Amerika'nın bölgede bir Kürt devleti oluşumuna yönelik çabalarının teşvik edici bir nitelik taşıdığını söylemiş. Çok daha aklı selim bir ifadeyle yaklaşmış. Demiş ki PKK ile mücadele açısından Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilişkiler bozulmamalı. Bak çok haklı. Diplomasi bunun için lazım işte. Çağırıp buraya yan yana halaya durmak için megri dinlemek için falan değil. Diplomasi buna lazım işte. Diplomat dediğin insan burada işe yarar. Hani senin söylediğin gibi iki koyunu güdemez. İşi o değil ya. İşi o değil. Onu güdecek başkası bulunur. O bir vasıf gerektirmiyor çünkü. Ama diplomasi gerektiriyor işte bu dengeyi sağlayabilmek için. Tasfiye edilen diplomatlar, monşerler falan diye ezilen, aşağılanan insanlar bu yüzden lazım. Yani onlara özel kalem müdürüne verdiğin gibi büyükelçi unvanı veremezsin ki. Meslekte yükselme yönetmeliği diye bir şey var. Her şeyi bırak. Kendi içinde meslektaşları zaten onu kabullenmez ki öbür türlü. Akşener'i isyan ettiren paylaşım. Akşener MHP'lilerin fosforlu Meral etiketiyle paylaştığı kampanya başlattığı. Hayır bak bunu bu kadar basit almayın. Dün Meral Hanım da hata yaptı. Özellikle vurgulanması gereken bir bölümü daha var. Biz o gün 13 şehit vermiştik. Bitlis'te, Gara'da 13 şehit vermiştik. Ve o gün başlattılar utanmadan o etiket kampanyasını. Hani normalde bak şöyle. Sen diyelim ki kendi yapacağın bir işle ilgili bir duyuru yapacaksındır. Tamam mı? Tiyatro sanatçısın. Oyuncusun ve bir duyuru yapacaksın. Diyeceksin ki işte bugün akşam online olarak bilmem ne gösterimimiz var. Altına kaç tanesi bu alçakların hemen şehitlerimiz var hiç utanmıyor musun yazar biliyor musun? Hiç utanmadan bir insanla bak bir daha söylüyorum özellikle. Türk'ün töresinde kadına saldırmak var mı? Aşağılık herifler. Nasıl olacak şimdi? Meral Hanım dün orayı eksik bıraktı. Israrla vurgulanması gerek onun. Hafızalardan çıkmamalı bu. Çünkü o gün yapılan işin 13 şehidimiz varken 3 şehit de daha sonra eklendi biliyorsunuz 16 şehidin üzerine yapıldı. Hiç utanmadan, arlanmadan hiç hani töre, gelenek, attı mı mangalda kül bırakmıyor ya hiçbirine inanmadığının göstergesi. Kereste gibi adamlar vallahi ağzınıza sağlık. Midem kalkıyor yanıtını verdi. Sessiz kalan Erdoğan'ı da eleştiren Akşener ölüm de olsa mücadele edeceğim dedi. Bahçeli Akşener'in talimatlı bir konuşmayla nefret geçebiliriz. Çok saçma çünkü. Gerçekten çok saçma. Kitlesel işsizliğin itirafı. TÜİK uluslararası normlara uydu. Gizlenen veriler açığa çıktı. Gerçek işsizlik %30. Dün çok güzel bir mail aldım. Yani çok da mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Şuradan bulmam lazım. Bu arada Kevser Ruhi bugün 11 Mart Ömer Seyfettin'in de doğum günü. Gönen'de doğmuş bir öykücü olarak programınızda Ömer Seyfettin'in adını duysam ne hoş olurdu diye düşündüm. Tabii elbette adını duymamız gerekiyor, duyurmamız gerekiyor. Kusura bakmayın ben kaçırmışım. Onun da doğum günüymüş. Ömer Seyfettin de o büyük öykücüyü de anmış olalım burada. Nerede? Tahsin bir şeydi. Hah şu. Tahsin Bey, yani soyadını söylemeyeceğim, kamu görevlisi çünkü. Ne iş yaptığını da yazmış buraya sağ olsun. Ama bunu söylemek zorundayım. Yani başka türlü çünkü açıklanamaz. Dün Türkiye İstatistik Kurumu ile ilgili bir şey paylaştım sizinle. Hatırlıyor musunuz sabah yayında? Dedim ki, kurumun verilerini tartışalım sabaha kadar, yalan olduğunu ben de desteklerim sizinle beraber. Ama bu konuda eleştirmek haksızlık. Çünkü bu adamlar 3 aylık iş gücü istatistikleri yerine Nisan ayının ortasından itibaren, yani Nisan ayı ilk veri olacak şekilde aylık veri açıklamaya geçeceklerini duyurmuşlardı. Bu sabah da duyuru yapıp dediler ki biz hazırlıkları tamamladık, bir ay önceye alıyoruz. Tamam. Bunun eleştirilemez. Tahsin Bey yani oradan kurum içinden biri işte. Teşekkür ederim hakkımızı savunduğunuz için demiş. Ya bu ya kardeşim, burada şu yok. Şu yok. Yani birinin tarafında durmak değil mevzu. Onu yapan tonlarcası var ya. Televizyon ekranında da var. Hem de iki taraftan da var. Yani atıyorum A Haber'in yaptığın Halk TV yapmıyor mu? Katlayarak yapıyor hem de. Mesele bu değil ki. Bunu yaparsın. E o zaman gazetecilik yapmış olmayacaksın. Nasıl olacak o zaman iş? Biz niye karşı çıkıyoruz o zaman? Biz niye bağırıyoruz burada her sabah? Böyle saçmalık olur mu ya? Bugün aynı zamanda demin bir izleyici de yazdı. Berkin Elvan'ı da anmak gerekiyor tabii. Elbette. Yani arkasından söylenenleri, ölümünün küçücük kalarak ölümünün, artık bir kuş kadar kalarak ölümünün arkasından, annesinin kalabalıklara yuhalatılmasını, bunların hiçbirinin unutulmadığını, hepsini anlatmak gerekiyor. Türkiye hafızanın çok sık çalıştırılması gereken bir ülke. Mecburuz. Biz öyle derd üstü murad üstü yaşayamıyoruz. Kusura bakmasın. Dört üstü murad üstü ya da bazılarının söylediği gibi. Öyle yaşamıyoruz. Hatırlatmak zorundayız. Çünkü bu ülkede çapsızlık gerçekten çok yaygın. Çok yaygın. Bak çapsızlık dedim, aklıma bir şey geldi. Bir şey daha paylaşacağım seninle. Yok, benimle alakalı değil, merak etmeyin. Dün birkaç gazete görmüş bunu. Sağ olsunlar. Hayatını kaybeden Rasim Öztekin için bir cenaze töreni düzenlendi. Ve orada törenin içinde, işte Ses Tiyatrosu'ndaki törenin ardından ailesinin ricası üzerine defnedildi. Yani insanlar kalabalık, kitlesel halde orada durmasınlar diye. Esra Hanım da çünkü eşi, aynı zamanda bir sağlık muhabiri, sağlık programları da yapar. Çok bence olgun ve gerçekten iyi bir görüş sergiledi. Yapmayalım bunu dedi. Yani böyle pandemi koşulları içinde. Ve ardından Ferhan Şensoy, kavuğu 4 numaralı kavuk sahibi olarak 5 numaralı kavuk sahibi Rasim Öztekin'e devreden Ferhan Şensoy'un notunu okudu kızı cenaze töreninde. Çünkü Ferhan Bey de rahatsız ve sağlığı oraya katılmaya el vermiyor. Not şöyle. Orta oyuncuların amatör kolu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur. Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede. Bu son bölümde neşeli bir meyhanede sözünü Anadolu Ajansı sansürleyerek paylaştı haber. Anadolu Ajansı sansürleyerek paylaştı. Neden? Çünkü insanların namusu sadece o meyhane sözünde kayboluyor Türkiye'de. Bizim tarihimizde, ecdadımızda LGBT yok, yok, yok falan diye bağırınca gerçek zannediyor insanlar. Oysa yalanı hatırlatmak burada önem kazanıyor işte. Hafızanın diri tutulması burada işine yarıyor insanların. Kimin ne haddine ya? Bir ustanın çırağına son vedası için yazdığı bir notu doğramak, ona sansür uygulamak. Kimin ne haddine? Ama bugün bu ülkede çapsızlık çok yaygın artık. En yaygın gördüğümüz sorun çapsızlık belki de. Yapış yapış bir çapsızlık hem de. Ama aynı Anadolu Ajansı mesela daha bundan 2 gün önce hiç utanmadan, arlanmadan kendi isteğiyle istifa ettiği ifadesini kullanmıştı Borsa İstanbul'un genel müdürü, başkanı konumundaki Hakan Atilla için. Hatırlıyor musunuz? Niye? Göklerden gelen bir karar vardı çünkü. Öyle yazacaksın denilmişti ve şak diye yazmışlardı, tak diye söylendiği için. Bu utanmazlıktır. Bunların hiçbirinin unutulmaması gerekiyor işte. Çünkü demokrasiler böyle yerler ya. Değişecek bu iktidarlar kardeşim, değişecek. Demokrasi öyle bir şeydir. AKP gidecek, başka bir parti gelecek, partiler gelecek. Ne bileyim, onlar gidecek, sonra belki yine AKP gelecek. Bilemezsin ki, seçmenin özgür iradesiyle olacak bu. Demokrasi bu. Ama bunu unutmamak lazım. Çünkü Anadolu Ajansı devletin resmi ajansı. Bunu akıldan çıkartmamak gerekiyor. Bu çapsızlığı herkes hatırlamalı. aklımızda kalmalı. Çapsızlık. Bugün bir yıl dönümü. İlk yayında gösterdim ama görmeyenler olmuş. Bakın 11 Mart 2015 günü Sabah gazetesi şöyle çıktı. Kabataş saldırısı 52 saniyede oldu. Görüntüyü biraz daha büyüttüm. Özellikle görün diye. Aşağıda kalabalık bir grubun olduğu bir yer var. Hemen arkasında bebek arabası iten bir hanımefendi var. Görüyor musunuz? Bebek arabası var. Anlatılan polisin tek kamera kaydındaki incelemesi çirkin tacizi doğruladı. Paralelin kontrolündeki 10 kamera nedense olay anında kör oldu diye çıktı. Sabah gazetesi 11 Mart 2015 bu haberin çıktığı gün. O günden beri biz tam 6 yıldır kaldır kondur aynı yalanı dinliyoruz. İçinizde gören var mı? Gören var mı? Ha bir grup var. İsmet Berkan, Balböcek Pamir, başka Halime Kökçe mi? O var, bir grup gören var. Ama sonra ne gördün diye sorunca ebelek gübelek diyorlar hepsi. Ama bakın çıktı. Medyadaki bu çapsızlığı da unutmamamız gerekiyor bizim. Niye? Hafıza bunun için lazım. Kardeşim senin yaptığın gazete değil demek için lazım. 6 yıl önce bugün bu yaşandı. Yaşatanlar bugün hala aynı gazetelere devam ediyorlar. Bir şey değişmedi ki. Hepsi yalancı. Yalan haber yapıyorlar. Yalan haberle sürdürüyorlar işlerini. Devam edelim. Bakalım başka neler var. Şimdi Cumhuriyet'i gördük. Dün bir de başınıza damat kadar taş düşsün dedi. Ben artık o seviyeye inmek istemiyorum ya. Gerçekten gerek yok. Hakikaten gerek yok. Sabah enerji bağımsızlığı için dev adım. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Putin'le birlikte atan Başkan Erdoğan. Başkan! 2023'te nükleer enerji sahibi. Evet geçebiliriz haberi. Devam edelim. Berat Bey sayesinde en güçlü filoyu kurduk. Nasıl yani? Dün şimdi Erdoğan konuşurken Merkez Bankası rezervleriyle ilgili yalan söylüyorlar dedi. Ya bak kardeşim. Merkez Bankası'nın kendi internet sitesine girdiğin zaman açık veri zaten bu. İnsan yalan söylüyor. Muvazeneyi tamamen kaybetti dediğim bu işte. Ya insan bunu söylerken etrafındakilere bir der ki, oğlum bak böyle bir cümle kuruyorum. Eğer çıkmazsa bulurum hepinizi. Şu anda bu yayını izleyenler hemen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tcmb.gov.tr girin lütfen. Orada net döviz rezervini göreceksiniz. Yalana mahal yok ki. Atıyorlar. Yani resmen atıyorlar. Bunu görmek için hani çok böyle acayip iyi bir ekonomist olmanız falan da gerekmiyor üstelik. Birkaç ekonomistin size anlattığı rotayı takip edin. Ne olduğunu göreceksiniz. Çok basit toplama çıkartma yapacaksınız. Yalan bu söz. 128 milyar dolar gitmedi. Gitmediyse neden daha önce vatandaş için harcandı dediniz? Öyle mi dedik? Amerika'dan gelen bir mektup vardı hatırlıyor musunuz? Donald Trump'ın mektubu. Aptal olma. Ülkenin ekonomisini çökertirim. Senin için neler yaptığımı unutma falan. Hatırlıyor musunuz? Ne denmişti o mektupla ilgili olarak? Biz o mektubu aldık. Yırttık attık. Sonra Amerika'ya giderken ne denilmişti buradan gaz verilirken? Gidip muhataplarının suratına çopans diye çarpacak. Fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? Al diye. Sonra bak hep söylüyorum bunlar kayıtlı çünkü. Demokraside biz bundan yararlanacağız. Mehmet Sümer kardeşim. Yani benim çok eski arkadaşım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Voice of America'da. Amerika'da muhabirlik yapıyor. Mehmet yanında mikrofonu uzatarak, VOA logolu mikrofonu uzatarak dedi ki, gelirken ilişkilerimiz nokta mesabesinde demiştiniz. Görüştünüz nedir şu anda son durum? Cevap, böyle durumlarda tabii nokta dememek lazım. Ya mektup var mı yok mu? Çöpe mi attık oraya mı getirdik? Çöpe attıysak, hayır hem çöpe atıyorsun hem kokan mektubu oraya götürüyorsan o çok ayıp. Türk'ün töresinde yok yani bize uymaz o. Hediye vereceksen çıkartır delikanlı gibi verirsin. Delikanlılık erkeklik değildir bu arada. Hani yayın izleyenler biliyor da. Bak onun gibi bu. Rezervi biz iyi şeylere harcadık. Rezervi biz harcamadık. Harcadınız mı, harcamadınız mı? Bir karar verin. Hani yalanı onun üzerine inşa edelim o saatten sonra. Harcamış da olabiliriz ama çok da şey yapmamak lazım ya. Bence de. Zabanan böyle. Sözcü, öldürülsem de bu mücadeleden dönersem şerefsizim. Akşener kendisine fosforlu Meral diyenlere res çekti. İyi Parti lideri Meral Akşener son bir haftadır sosyal medyada kendisine yönelik yürütülen linç kampanyasına çok sert cevap verdi. İşte sözleri. Seni bütün kadınlara şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Madem Cumhurbaşkanısın, bu ülkedeki her kadının namusunun, şerefinin garantisi sensin. Trollerin lince destek verdi. Bugün olmazsa Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle. Bir kadının namusu üzerine iftira atmanın hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Vallahi bu yayını izleyen dindar izleyiciler var. Onlar biliyordur. Ben bilmiyorum. Seni Allah'a şikayet ediyorum. Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Bunlar oldu Türkiye'de. Dün yaşandı. Devam edelim. Hadi bir öngörü. Yarın da birinci sayfasında Sözcü Gazetesi'nin sevgili Sera Kadıgil'in sözleri olacak. Saat 11.11. 11.11. Bugün de ayın 11'i. Mart'ın. Yazın bakalım bir yere. Yarın da olacak. Çünkü Sözcü bayılıyor sosyal medya goygoyuna. Bayılıyor. Ama çok geç bayılıyor. Ünlü sanatçı Gezen'in iyilik hareketi ortaya çıktı. Yoksullara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kapısındaki bir tabeladan çıkartmışlar haberi. Pandemide zor günler geçiren vatandaşlara bir yardım eli de ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen'den geldi. Sanatçı İstanbul'daki merkezinde her gün ücretsiz 300 ekmek dağıtıyor. Ya diyorum ya, iyilerle kötüler arasında bir mücadele yaşıyoruz biz. Yani siyasal görüşünüz, neye inandığınız, neden hoşlandığınız, siyasete hangi taraftan baktığınız, yemin ediyorum hiçbir önemi yok artık. İyilerden misiniz, kötülerden misiniz? Taraflar çok net artık. Hani muğlak bir görüntü yok. Baktığınız zaman ya bu iyi mi acaba ya? Hafif iyi gibi görünüyor ama kötülük de öyle değil, çok net. Kimden yana olduğunuzu seçin artık ya. Bir gün bir yılda elde var sıfır manşetiyle çıkmış ve pandeminin bir yılını derlemiş. 29.160 insanın öldüğü salgında bir yıl geride kaldı. Gelinen noktada neredeyse başa dönüldü. Uzmanlara ve sağlık örgütlerine kulak tıkayan hükümet birçok aşamada kaos yarattı. Üçüncü dalga kapıya dayandı. Çok değerlendirmeler oldu. Bugün Esin Hoca da Esin Davutoğlu Şenol da yazmış. Dikende mi, duvarda mı? Onu da gördüm aslında. Çok dün akşamüstü konuştuk onunla da. O da bir derleme yapmış. Şık da bir derleme yapmış. Oturup bütün şeyleri, toplantıları izledim dedi. Hepsini. Hani çarşamba günleri bilim kurulu sonrası yapılan toplantılar var ya. Hepsini izledim tek tek dedi. Çok zor bir iş. Gerçekten çok zor bir iş. Çünkü ne yapıldığını birebir kaçırmadan, eğip bükmeden anlatmam gerekiyor. Hepsini çok güzel bir derleme yapılmış. Devam edelim, devam edelim. Kayıp rezerv sorusuna yeni yanıt. Ya bak, ya özellikle okuyorum bunu. Muhalefetin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar kayıp rezervine ilişkin sorusuyla başlayan tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya sadece 2 haftada 3 farklı yanıt verdi.
Ne?
2 haftada 3. Ya Cem, öyle değildir ha. Bak, son olarak partisinin grup toplantısında rezervin Merkez Bankası'nda durduğunu öne sürdü. 22 Şubat'ta döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik, yeniden çıkarız dedi. Bu açıklamadan sadece 2 gün sonra 24 Şubat'ta Erdoğan'ın yanıtı değişti. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin büyük kısmı salgın döneminde harcandı. Son olarak dün, dur da yoruldunuz ama dur ya. Son olarak dün tutturmuşlar şu kadar para nerede, bu para Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok yanıtıyla bir kez daha şaşırttı. Şimdi şöyle değerlendirmeler görüyorsunuz ve hepinizin kafası karıştı muhtemelen. Bunun bugün birkaç köşe yazısında da var. İnceden sokuşturmaya başlamışlar. Berat Bey geri dönüyor diye. Şimdi birinin geri dönebilmesi için önce bulunması gerekiyor. Berat Bey yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Yok. Berat Bey geri döner mi? Vallahi yazın bir yere, Berat Bey geri dönerse MHP ile ortaklık kopar. Eğer MHP ile ortaklık kopacaksa Berat Bey geri döner. Bahane, şu anda bir bahaneye ihtiyaç var çünkü. Ama MHP ile ortaklık kopacak. %180 bin trilyon. o kopacak, kopmaya mahkum. Çünkü Erdoğan her şeyi diyebilirsiniz. Ama asla aptal olduğunu söyleyemezsiniz. O kadar net görüyor ve okuyor ki şu anda MHP'nin AKP'ye ne kadar zarar verdiğini. Çok net görülüyor bu. Ama bakın işin bir de şu boyutu var. Hiç unutmayın. Hani siyasal analiz yapan insanlar bunu biraz göz ardı ediyorlar. Çok daha böyle kitabi şeyler anlatıyorlar da siyaset bir yandan da pratik bir şeydir. Hep söylüyorum ya, bir siyaset iddia işidir. İddianızı ortaya koyarsınız, iddianızla büyütürsünüz. İddianızı gerçekleştirip gerçekleştirememe durumunuza göre büyüklüğünüz devam eder ya da küçülürsünüz. İki, siyasette günlük pratik çok önemlidir. Şu anda MHP böyle bir gruptan ayrıldığı, koptuğu anda Türkiye'nin en komik, en marjinal partisine döner. Ciddi söylüyorum, bakın oy oranı %2,5-3'e kadar düşebilir. Dalga geçtiğimi düşünmeyin. İnanın partiyi böyle bitirebilir Devlet Bahçeli. Çünkü şu anda bir yandan AKP'nin iktidar nimetlerini kullanarak iş yaptıran bir parti. Gerçekten öyle. Etrafınızdaki AKP'lilere sorun. Şu anda bir AKP'linin iktidar olanaklarından yararlanıp iş yaptırma ihtimali bir MHP'lininkinin %1'i bile değil. Sen oraya yanlıyorsun. İktidar ortaklarıyla, ortaklığından kaynaklanan bir şeyler yapıyorsun. Koptuğun anda bitersin. Ve zaten koptuğun anda Erdoğan bitirir seni. %100 bir daha doğrulamayacak şekilde bitirir hem de. Çünkü bilir ki içten geldiği için, birlikte yan yana yüründüğü için beraber yaşanmış çok şey var tabii. Onların çok konuşulmaması gerekiyor. Çok canlandırılmaması gerekiyor. Anında doğrarlar. Siyaset pratik bir şeydir aynı zamanda. Evet, yani siyaset genel merkezlerde yapılır. Ama siyaset aslında yerele yapılır. Yani her milletvekili kendi seçim çevresiyle bağlar siyaseti. Genel başkanlar için durum farklıdır. Bir yılda elde var sıfır, bir günün manşeti. Devam edelim. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti kimine neşe, kimine ölüm. Bakalım ne anlatıyormuş. Ben de görmedim gazeteleri. Çok yüzden bir iki gazeteye bakabildim sadece. Pandeminin birinci yılında Türkiye gerçeği. O da bir derleme yapmış. Bugün Türkiye'de koronavirüs salgınında ilk vakanın açıklanmasının yıl dönümü. Emekçiler çarkın dönmesi için denetimsiz çalışmaya zorlanırken teşvik yiyen patronların yüzü güldü. İktidar baskılarını daha da artırdı. Dünden beri öğretmenlerden o kadar ama o kadar ama o kadar çok mail alıyorum ki anlatamadım. Yani gerçekten anlatamam size. Son olarak yazdığınız isim zaten hani belli, uydurmuşsunuz ismi. İsmin ne olduğu anlaşılıyor içinden değiştirilirken. Ay diye başlayan hanımefendi, o kendini anladı. Özel bir kolejde öğretmenim. Sizin de söylediğiniz gibi aşı maşı gördüğümüz yok. 4 öğretmen arkadaşım pazartesi günü pozitif çıktı. Okul diğer öğretmenlere de test yaptı. 1 kişi daha çıktı. Okula gelen görevliler eğitimin devam etmesinde bir sakınca görmemiş. Bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz derslere. Saatli bir bomba üzerinde oturmaya zorlanıyoruz. Okul tarafından değil, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından. Çünkü imam öyle derse cemaati bize neler yapmaz. Bu yüzden istifaya davet ettim pazartesiden beri. Yani çok bilinçli bir söylemdi o. Demokrasinin içinde yaşayan bir yurttaş olarak benim için sadece bir hak değil, aynı zamanda ödev bu. Görevini yapmayan iki bakan var. İkisinin de istifa etmesi gerekiyor bence. Beceremiyorlar çünkü. Ama bakın burada o kadar net ki laps diye koymuş. Başımıza gelen bu. Keşke derdimiz yok. Devam edelim. Evrensel'deydik değil mi? Bakın aynı düzenlemeyi onlar da yapmışlar. Ya diyorum ya, muvazene tamamen kayboldu. Erdoğan'dan 3 açıklama 3 çelişki. Erdoğan'ın 128 milyar dolara ne yaptın sorusuna verdiği çelişkili yanıtlar dikkat çekiyor. 23 Şubat'ta döviz rezervi 132 milyar dolara çıktı dedi. 24 Şubat'ta ertesi gün 128 milyar doların büyük kısmının salgın döneminde harcandığını iddia etti. Dün de kaybolan rezerv olmadığını söyledi. 23 Şubat, 24 Şubat, 10 Mart. Yani Şubat zaten düdük kadar bir ay, elimle gösterdim. Çok özür dilerim. Hani bunu söyledikten 4 gün sonra Şubat bitti. 10 günde buradan 2 hafta, ya toplamda 16 günde yaşandı bunlar. Toplamda 16 günde döndük. Bir karar verin kardeşim. Bir karar verin, çünkü savunan adamlar zorlanıyor. Herif yazı yazıyor. Adam yazı yazıyor oturuyor. Köşe yazısı yazıyor mesela. Köşe yazısını bitirdiğinde bir bakıyor. O reis bambaşka bir yere taşımış. Yık bir daha yaz. Çok zor. Bunların hayatı çok zor. Ya fırfır yaşam böyledir ama çok normal ya. Ne güzel söylemişti Uğur Mumcu zamanında. Doğrudan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç dengesi değişince döner fırıldak olurlar. Ana Ahmet Hakan fırıldak dedi bugün ha. Kimlere dedi hem de. Bak Devlet Bahçeli'ye, Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya, Numan Kurtulmuş'a of of of alayına söyledi bunu. Yeni Şafak'a bakalım. Salla ya bunlar gazete mi? Eşi telefonu ağlayarak açtı. Kimin ya? Hayırdır? Yeni Şafak Aksa İmamı İkrime Sabri'yi röportaj için aradı. Yeni Şafak muhabiri Mescid-i Aksa İmamı İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Kudüs Haftası ve Miraç Kandili üzerine dün sabah saat 10'da röportaj yapmak için sözleşti. Ancak telefona çıkan gözyaşları içindeki eşi Naile Haşim Sabri oldu. Sabri az önce 4 İsrail polisi evi bastı, eşimi zorla bir araca bindirip götürdüler dedi. Gözaltı nedeni Kandil. Serbest bırakıldıktan sonra 7 saat sorguladıktan sonra serbest bırak değil mi? 7 saat yazıyor. Evet. Çıkışta bir açıklama yapan Şeyh Sabri, İsrail güçleri evime edepsizce baskın düzenledi ve evimin mahremiyetini ihlal etti dedi. Dün evi basılan sadece İkrime Sabri değildi. Miraç Kandili için düzenlenecek programları engellemek isteyen İsrail, programlarda adı geçen onlarca kişiyi gözaltına aldı. Fanatik Yahudiler Aksa'ya baskın düzenledi. Devam edelim. Şunu okuyayım da yani muvazene kayboldu demişken İbrahim Karagülsüz kurmayalım o cümleyi. İran'la yeni Doğu Cephesi ve Arap İttifakı'nın çöküşü Suudi Arabistan Türkiye'ye muhtaç diye yazı yazmış. Ne? Ne? Ha. Sen onun muhtaç dediğin ülkenin kimlerle aynı kaptan beslendiğini biliyor musun? Küre vardı, küreli fotoğraf hatırlıyor musun? Lan şimdi o da bak çok sıkıntılı fotoğrafa. Hatırlıyor musunuz? Trump bir seyahat yaptı Suudi Arabistan'a. Üç lider, hadi günün sorusu, üç lider bir küreye ellerini koydular. Biz de ertesi gün çok Benjamin geçtik buradan. John Benjamin hatırlıyor musunuz? Elleri koydular. Bir tanesi Donald Trump. İkincisi Suudi Arabistan kralı. Üç numara kimdi orada? Tamam açın Google'ı. Google'lar da açık, serbest. Hadi kitap defter açık yapıyoruz soruyu. Kimdi orada elini uzatan 3 numara küreye? Çok sıkıntılı, çok anam anam anam çok sıkıntılı, vallahi çok sıkıntılı. Şimdi bunu nasıl anlatacaksın ya? Özgür Demir, Sisi. Şimdi ne yapacaksın hacı? Oraya o küreye elini uzatanlar arasında bakacaksın. Özgür Demir, tebrik ederim, ilk o yazdı. Darbeci Sisi. Ben ne yapacaksın şimdi? Papazı buldun hacı. Onunla bağlantı kurman lazım. İşte diplomasi bunun için lazım. Monşer lan bunlar falan diye aşağılamamak bunun için lazım. Önemli çünkü o insanlar. Kırmadan, dökmeden toparlayabilmek için önemli. Ama işte anlamak gerekiyor bunu tabii, zor. Ya şunu sabah baktığım gazetelerden bir tanesi buydu. Bakın bu hikaye çok önemli. Sanat dünyası zaten çok büyük sıkıntıda. Şu menajerlik sistemi Türkiye'de çağdaş kölelik. Bunu daha önce pek çok işte sanatçı dostumdan da duydum. Özellikle albüm sözleşmesi imzalayanların hayatı kayıyor burada. Şarkıcı Kalben sahne, konser ve reklam gelirlerinin %50'sini eski menajeri Engin Akıncı'ya veren sözleşmeyi kelepçe sözleşme gerekçesiyle feshetmişti. %50 ya, %50. Sen kazanıyorsun, yarısını ona tokalıyorsun. Sözleşme öyle. Konu davalık oldu. 4 yıl sonra mahkeme Kalben'i haklı buldu. %50 ya, böyle bir vicdansızlık olur mu kardeşim? İşi yapan benim. Benim. Şarkıları söyleyen benim. Şarkıları yazan da benim. Enstrümanı çalan da benim. Sen niye %50'sini alıyorsun? Böyle koşullar böyle. Zaten zorlanıyor insanlar. Ardı ardına birçok müzisyen intihar ediyor, intihar haberleri geliyor. ABD'ye Türkiye uyarısı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye önemli müttefik, sadece haritaya baksanız bile önemini görürsünüz dedi. Evet. Papa için bastırdığı pulda Türkiye'yi kendi haritasının içine alan Barzani yönetimi Ankara'nın tepkisini çekti. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben çok tepki görmedim. Dün çünkü Ömer Çelik falan falan yaparken arada sadece ya bunlar bir falan yapıyordu. Çok tepki görmedim ben. O tepki yani öyle konulacak bir tepki değil bacı. Ha, inandırıcı değil yani. Dünyanın en güzel gazetesine bakalım, yayınımızı noktalayalım. Şimdi Takvim Gazetesi bugün evden çalışana yeni haklar vermiş. Emek diye her ay ek ödeme demiş. Her ay. Her ay. Ay başlıyor tak. Ay başlıyor tak. Maaş garantisi, sözleşme şartı, iş güvenliği, araç koruması, geri dönüş hakkı. Evden çalışana. İyiymiş vay ya. Langırt lungurt harcama. Buyur. Langırt lungurt. Langır lungur olabilir mi o? Sondaki T fazla onun. Hani şeydeki, argodaki ikileme öyledir. Langırt lungurt değil de langır lungurdur o. Hacı Sabancı haberi. Yemin ediyorum bak bu köşe bu olanın, harbi söylüyorum olanın ödemiş parayı almış burayı. Burası benim. Sağ üst olduğu gibi benim. Benim haberler çıkacak. Arada benim haberim yoksa kullanabilirsiniz. Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı parayı saçtı. 47.500 liraya langırt masası aldı. Ha onun için langırt demiş pardon. Sosyal medya hesabından paylaşınca tepki topladı. Görgüsüzlüğünde bu kadarı. Çok özür dilerim, 47.500 liraya gerçekten Messi mi oynuyor? Langırt masası alt üstü ya. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de emekli topçulardan toplayabilirsiniz. 47.500 liraya gelirler ha. Gerçek insanları çevirerek oynayabilirsiniz 47.500 liraya. Çok para. Harbi söylüyorum bak, emekli hem de futbolu yeni bırakmışlardan. Daha böyle eski kazulet olmuş falan değil. Yeni bırakmış. Hala diri tiplerden 47.500 liraya takım yapabilirsiniz. Hani siz yandan böyle sopayı çeviriyor gibi yaparsınız. Dön dersiniz, döner onlar. 47.500 lira diyorsunuz ya. Nasıl bir masa acaba? Sabah kaldırıp bir şey de yolluyordur o masa. Damat kadar başınıza taş düşsün. Zannetmem, önce bulmak lazım. Nükleer ligine gireceğiz. Bir dakika ya. Ya aya çıkacaktık. Hepsini aynı anda yapamayız. Ciddi söylüyorum, bu ülkenin bir istihdam haddi var. İşlemci kilitlenecek sonra. Mavi ekran vereceğiz. 0-1 Milor anketi. Sabah bunu da gördüm bu haberi. Vedat Milor bu kez de Adana kebabını masaya yatırdı. Sebep? Kebaba kuyruk yağı koymak şart mı diye anket yaptı. %76 konulmalı diye yanıtladı. Ya bazı şeyleri ellememek lazım. Ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Hani füzyon mutfak. Adana kebabı yapıyorum ama çok acayip. Yani sushi mantığıyla yapıyorum. Sushi mantığıyla. Ona böyle bir kısmını tempuraya döndürüyorum ondan sonra. Çok acayip bir şey oluyor. Adana kebap değil o. Bazı şeylere dokunmamak lazım. Adana ağzıyla dokanmamak lazım hatta. Kuyruk yağı koymadan. Ya şunu zerre kadar. Bak bu amcaya daha önce bilerek söylüyorum ya. Amcaya, bu amcaya. Çünkü bir fikri yok bak. Dünyanın en iyi gurmelerinden biri olabilir. Sana Paris'te, Lyon'da, Barcelona'da, ne bileyim dünyanın acayip bir yerinde, Stockholm'de çok acayip restoranlar tavsiye edip dünyanın en ünlü şeflerini tanıyabilir. Anadolu mutfağına ilişkin şu kadarcık fikri yok. Bak bu kadar iddialı söylüyorum. Şu kadarcık fikri yok. Daha önce size söyledim ya, Mersin'e gitti. Abiye tantuni yedirdiler. İçinde roka var tantuninin. Ve satan çakal, öyle bir çakal ki yani böyle gözler dönüyor resmen. Tantuni böyle yenir dedi. Ve böyle anlattı adam. Normalde Mersin'de tantuniye roka koyanı bulsalar. Bak terlik orada o tek bant kopuk Tokyo çoktur ha. Tokyo hatta öyle derler. Onunla döverler sabaha kadar. Abinin bir fikri yok. O yüzden böyle anketler yapıyor. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Sana ne? Sana ne? Menemen o. Adana kebap. Ya Adana'da. Adana'dan yazan var mı? Şimdi bak asabım bozulacak. Anlatırken ağzım yüzüm birbirine girecek ama anlatmam lazım. Adana'da özellikle böyle büyük saatin o taraflar, hani eski kebapçıların olduğu yerlerde insanlar ocağı çalıştırmadan önce ocağın üzerinde yağ yakarlar zaten. Niye? Bir koku yayılır etrafa dumanla birlikte. Zaten bir Adana'da bir Antep'te görürsünüz onu. Normalde şehre ilk kez gelenler öğle saatlerinde ve akşama doğru, bir de pazar günleri şehir yanıyor zannederler çıkan dumandan. Ciddi söylüyorum, yandığını düşünebilirsin. Böyle öyle bir duman çıkar ki çünkü. Sonra koku gelir, dersin ki ha yanmıyor ya, kebap yapıyorlar. Kuyruk yağsız kebap olur mu ya? Git nerede yiyorsan ye onu. Git nerede yiyorsan ye. Adana'ya elleme kardeşim. Elleme. Git abuk sabuk nerede tatmin edeceksen zevkini, gurme zevkini et. Ama bazı şeylere dokunmayın ya. Kalsın kardeşim, gelenek gelenek. O yağsız olmaz zaten. Onun adı Adana olmaz. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şeydir. O köftedir mesela. Yani Adana'da mesela Adana'da Adana'ya Adana denmez. Ne saçma değil mi? Kıyma kebabıdır onun adı. Çünkü delikanlı olan sadece kıymadan yapar o kebabı. Delikanlıysan öyle çıkartırsın. Erkek değil, delikanlı. Sadece içine bir şey katmadan çekersin böyle cart diye. Delikanlıysan düşmez o şişin üzerinden, yatık şişin üzerinden. Ama böyle olmaz. Bu saçma. O yediğin başka bir şey hacı amca. Başka bir şey. Yani ama daha önce sana rokalı tantuni yedirdiklerinde de görmüştüm. Kusura bakma, bir parça bilirim oraları. Bak, Kapıkule'den çıkalım ne diyorsan. Amenna, sırtımda taşırım. Ama burada olmaz. Burada olmaz. Yani buralara girme ya. Buralara girme usta. Yani anlamıyorsun, bırak onları. Yalnız ölüm bu dünden beri dönüyor aslında. Tabii el kıyması yani o yandan zırhla çekilir zaten. İnsanlar sonradan keşfetti ama Adana'da çok sıradan bir şeydir bu. Zaten aksi düşünülemez, bilinemez. Mümkün değildir ki. 1995 Türkiye erkek güzeli Karahan Çantay öğretmen olarak Tayland'a gitti. Bir kazada can verdi. Cesedi günlerce morgda bekletildi. Naaşının Türkiye'ye getirileceği bildirildi. Dünden beri aslında, önceki günden. Evet o hanım, gerçekten öyle yedirdiler. Rokalı. Böyle yapılır dedi yanındaki çakal bir de. Bunun da haberi yok muhtemelen. Mersin'e bir gün önce gelmiş o da. Hiçbir fikri yok. Tantuni nereden yenir? Hani böyle altından nasıl akıtılır? Tutarken nasıl boğarsın tantuni? Hiçbir fikri yok. Abi de baktı ki nereden vursan gol. Hiçbir fikri yok çünkü. Hani bunu böyle mi yiyorsunuz? Evet öyle yiyoruz. Başka nasıl yenir ki bu? Hani anlatıyor ya şimdi teyze mesela. Yörük teyze. Düşünsene. Mersin'de Mut tarafında çıkmışsın da. Yörükler orada acayip güzel peynir yaparlar, ayran. Yani yanına böyle bir of, bir sıkma yapılır ki. Anlatamam, beynin bulanır. Öğlen saati oldu zaten, karnım da acıktı. Ben 7'de kahvaltı yapıyorum normalde çünkü. Bak bir sıkma yaparlar. Lor peyniri, güzel lor ama gerçekten kendi loru. Onun içine soğan, baharat konur. O hafif böyle ya da döndürülür, iç yapılır. Yufka ekmeğiyle birlikte tereyağıyla sarılıp yenir. Çayla birlikte dünyada yiyebileceğin en güzel şeydir. Çayla birlikte. Şimdi çıkıyorsun, bir abla vardı, unuttum adını. Televizyonda haber spikerliği de yapıyordu Kanal D'de. Yasemin bir şey. Soyadı da yani soyadı da eşinin soyadı ya. O mesela bir teyzeyle konuşuyor. Hiç unutmadığım görüntüdür. Teyze yoğurt anlatıyor. Teyze diyor ki, evet yani probiyotik olarak da bunu kullanıyorsunuz değil mi? Teyzenin yüzü şöyle bak ha. Tabii. Yani kesinlikle. Bir yoğurt o, yoğurt. Adı yoğurt. Ona probiyotik falan anlatacaksan teyzeye anlatma onu. Onun hayatında öyle bir şey yok. O yörük. Yani dünyanın en güzel yoğurdunu yapmayı biliyor. Yeni bilmiyor. 2000 senedir biliyor. Dünyanın en güzel yoğurdunu yapıyor ayrıca. Çok basit bir hayat. Hah Yasemin Bradley. Hah Yaşen. Yoğurt onun adı ya. Probiyotik yani olarak şey yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle yani. Biz sabah kalkıp herkes neydi isim? Biz onu yiyoruz. Kesin yani. Yapmayın ablacığım, yapmayın ya. Bırakın insanları rahat yaşasınlar ya. Bu haber yayınlanmaya başladığından beri ya çocukcağızla ilgili olarak sadece dedikodu mekanizması çalışıyor Türkiye'de. Sadece ve çok ağır dedikodu mekanizması çalışıyor. Geçmişteki ilişkileri, mafya üzerinden o ilişkilerin değerlendirilmesi falan. Ya biz aynı kuşağın insanıyız Karahan Çantay'la. Ankara'da çok sık karşılaşmışlığımız vardır. ODTÜ Matematik'te okurdu. Aynı dönem, hatta öğrenciyken yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da çok sık ortak mekanlarda kesişmişliğimiz vardı. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Allah taksiratını affetsin. Ama hakikaten üstüme kalmasın söyleyeyim. Bugüne kadar gördüğünüz bütün yakışıklılardan daha yakışıklıydı. Vallahi çok çok güzel bir herifti. Çok güzeldi. Yani ağız, burun, tavır, duruş. Allah rahmet eylesin. Tayland'da matematik öğretmenliği yapıyormuş işte. Çok da zeki bir herifti ama işte hayat bazen sizi hiç ummadığınız yerlere götürür. Ve o yerlerin içinde ömrünü kaybetti. Ne yazık ki. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bugünkü yayını böyle bitirelim. Bugün okumayacağım hocam hoca. Gerçekten saçma sapan şeyler anlatmış çünkü. Gördüm baktım ben kendince komik olmaya çalışmış falan. Abuk sabuk çocuğumuz olmuyor. Tarif verir misiniz demiş biri. Ben aktarmayayım dememiş. Lan ben hekimim. Dingil ben sana niye tarif vereyim dememiş. Oturmuş tarif vermiş ya. O yüzden hiç onlara girmeyelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Yayının başı için bir kez daha özür diliyorum. Lütfen bağışlayın. Ama orada anlattığım sadece benim sorunum değil. Bu yayının bir sorunu olduğu için bu kadar uzun zaman harcadım. Tekrar çok özür diliyorum hepinizden. Özeli paylaştığım için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlar olarak burada buluşmaya devam edeceğiz. Çünkü konuşmanın önemini biliyoruz. Konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağımızın farkındayız. Bunu yapmanın ayrılığı getireceğini biliyoruz. O yüzden direniyoruz bunun için. Birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşuyoruz. Bu yayının sürmesi bu anlamda önemli. Ne yapabilirim diyenler için işte patreon.com'dan bu yayını isterseniz destekleyebilirsiniz. YouTube'da sizden özel ricam, hani diyor ücretli destek istiyor. Ya ücretli destek istemiyorum, ücretsiz parmak istiyorum. Bu da saçma oldu ama neyse. Şu yukarı doğru baş parmak var ya, ücretsiz, sıfır ücret. Ondan istiyorum mesela, beğeni tuşu. Eğer beğendiyseniz yayını onu tıklayın çünkü YouTube o zaman daha çok insana tavsiye edecek bu yayını. Onun dışında katkı iletmenin başka yollarını merak ediyorsanız ünsal@ünsalunu.com adresine bir mail atın. Ben size onları da anlatayım. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek, en büyük katkınız burada bulunmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün hep güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.